Ayrım 19, sayfa 209. Az önce sözünü ettiğim evrim aşaması soyut bir kavram değil. İnsanlık, çevresini saran birçok tehlikeye karşı koymak için gerçek bir dayanışmaya ve birlikte hareket etmeye hiç bu kadar ihtiyaç duymamıştı. Bilimin, teknolojinin, ekonominin gelişmesinden ve nüfusun artmasından kaynaklanan ve şu yeni yüzyıl içinde bin yıllardan beri insanların kurduğu her şeyi yıkabilecek çok büyük tehlikeler söz konusu. Nükleer silahların ve başka ölüm araçlarının artışını düşünüyorum bunu söylerken. Doğal kaynakların tükenişini ve büyük kıtlıklara geri dönüşü düşünüyorum. Elbette insanlığın ilk uygarlıklarımızın kuruluşundan bu yana karşılaştığı en ciddi tehlike olan iklim değişikliklerini de unutmayalım. Ama bütün bu tehditler gözlerimizi açmamızı, karşımızdaki sorunların büyüklüğünü ve davranışlarımızı değiştirmemiz, eriştiğimiz bu evrim aşamasının gerektirdiği düzeye, düşünsel ve özellikle de manevi anlamda ulaşamamamız halinde doğacak riskin ölümcüllüğünü anlamamızı sağlarsa, bizler için bir fırsat olarak da görülebilir. Ortaklaşa hayatta kalma içgüdümüze bütünüyle güvendiğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Böylesi bir içgüdü bireylerde varsa da türler söz konusu olduğunda kesin değildir. Ama en azından bizi can evimizden vuran bunalımlar karşısında karar bize kalmış durumda. Bu yüzyıl insanlık için ya gerileme yüzyılı olacak ya da atılım yüzyılı. Kurtarıcı başkalaşımın yüzyılı. Silkelenmemiz, en iyi özelliklerimizi seferber etmemiz için bir olağanüstü durum gerekiyordu ya, buyurun işte. Kendi adıma hala endişeli bir bekleyiş içindeyim ama aynı zamanda umutlanmamı sağlayacak bir takım nedenler de görüyorum. Bunların hepsinin yapısı aynı değil, etkileri de farklı farklı. Ne var ki bunlara bütün halinde bakıldığında geleceğin başka türlü hayal edilmesini sağlıyorlar. Bu nedenlerden ilki gerilimlere, bunalımlara, çatışmalara, sarsıntılara karşın bilimsel gelişmelerin sürmesi ve hızlanması. Zaten kuşaklardır gözlenen bir tarihsel eğilimi bugün görülen olumlu işaretler arasında saymak yersiz gelebilir kimilerine. Öte yandan ben de bilimin bu şekilde sürekli olmasıyla şu yüzyılda karşılaşacağımız karışıklıkları aşmamıza yardım edeceğine inanıyorum. Bilimsel gelişmenin gerilemenin panzehiri olduğunu söylemeye kadar vardırmayacağım işi. Ama panzehirin harcında bulunduğuna da kuşku yok. Tabii ki onu iyiye kullandığımız ölçüde. Söz gelimi bilim adamlarının bize önümüzdeki 10 yıllarda küresel ısınmanın kısır döngüsünden kurtulmamızı sağlayacak şekilde atmosfere karbon gazı yaymamızı kısıtlayabilecek bir yığın temiz teknik sunabileceği pekala varsayılabilir. Bununla birlikte sorunu tamamen onların başına saracağız. Biz de vicdanımız rahat biçimde her zamanki gibi davranmaya devam edeceğiz anlamına gelmiyor bu. Bilim adamlarımızın bu yüzyılın ilk yarısında dünyayı etkisi altına alabilecek, iklim değişikliklerini engelleyebilecek zamanları büyük olasılıkla yok artık. Öncelikle bizlerin bu zorlu dönemeci eldeki olanaklarla dönmeyi başarmamız gerekiyor. İşte ancak o zaman bilim uzun vadede çözümler sunabilir bize. Bilime olan güvenim hem sonsuz hem de kısıtlı. Bilimin kendi alanıyla ilgili sorulara yavaş yavaş bütün yanıtları verebileceğine ve böylece bize de en olmadık düşlerimizi gerçekleştirme olanağı kazandıracağına inanıyorum. Bu hem baş döndürücü hem de korkutucu bir şey. Çünkü insanlar her şeyi, en iyiyi de en kötüyü de düşleyebilir. İkisi arasında seçim yapma konusundaysa bilime bel bağlanamaz. Bilim ahlaki açıdan tarafsızdır. İnsanların bilgeliğinin olduğu kadar çılgınlıklarının da hizmetindedir. Bilim dün ya da bugün olduğu gibi yarın da zorbalık, açgözlülük ya da arkaiklik lehine ayartılabilir, yoldan çıkarılabilir. Umutlanmama yol açan ikinci neden de içimde bir takım endişeler uyandırmıyor değil. Daha önce de sözünü ettim. Kastettiğim dünyadaki en kalabalık ulusların az gelişmişlikten kesin olarak çıkmak üzere olmaları. Önümüzdeki yıllarda bir durgunlaşmaya, ciddi kargaşalara, hatta silahlı çatışmalara tanık olunabilir. bir yandan da az gelişmişliğin kaçınılmaz bir şey olmadığını, yoksulluk, açlık, yerel hastalıklar ya da eğitimsizlik gibi bin yıllık yaraların ortadan kaldırılmasının bundan böyle safça bir düş olarak görülemeyeceğini artık biliyoruz. 3-4 milyar kişi için yapılabilen şey, birkaç 10 yılda 6, 7 ya da 8 milyar kişi için yapılabilir. Geleceğe dönük, dayanışma halindeki bir insanlık perspektifinde bunun çok önemli bir evre olduğu anlaşılacaktır. Bana umut veren üçüncü nedense çağdaş Avrupa'nın yaşadığı deneyimden kaynaklanıyor. Çünkü bu deneyim gönülden dilediğim şu tarih öncesinin sonuna işaret edebilecek bir başlangıcı somut biçimde simgeliyor. Birbirine eklenen nefretleri, bölgesel çatışmaları, yüzyıllık düşmanlıkları geride bırakmak, birbirlerini öldüren kişilerin, kızları ile oğullarının el ele tutuşmalarını ve gelecek üstüne kafa kafaya verip düşünmelerini sağlamak. 6 ulus için ardından 9, 12 ya da 15, sonra 30 ulus için ortak bir yaşam kurmakla uğraşmak. Asla kültürleri ortadan kaldırmaya çalışmadan onları aşmak. Ta ki günün birinde birçok etnik yurttan hareketle etik bir yurdun doğması için çalışmak. İşte budur benim dileğim. Tarih boyunca ne zaman biri kalkıp dünyadaki ulusların birbirleriyle uzlaşmaları, yakınlaşmaları, içinde yaşadıkları uzamı dayanışma halinde yönetmeleri, geleceği birlikte düşünmeleri gerektiğini söylese, böylesi ütopyaları salık verdiği için her zaman saflıkla suçlanmıştır. Oysa Avrupa Birliği tam da gerçeğe dönüşen bir ütopyanın örneğini veriyor bize. Bu yüzden de öncü bir deneyim, uzlaşmış insanlığın yarın ne olabileceğinin ilk işaretini ve en iddialı düşüncelerin ille de saf olmadığının kanıtını oluşturuyor. Gel gelelim, bu girişimin de eksiklikleri yok değil. Girişime katılan herkes bazen kuşkularını dile getiriyor. Benim de bu konuda bazı sabırsızlıklarım var. Avrupa'nın birliğin kurucu ülkeleri arasında olduğu kadar ev sahipliği yaptığı göçmenlere karşı da birlikte yaşamaya örnek olmasını istiyorum. Onların kültürel gereksinimleriyle daha fazla ilgilensin, dilsel çeşitliliğini daha iyi düzenlesin istiyorum. Hristiyan, beyaz ve zengin uluslardan oluşan bir kulüp olma eğilimine karşı koysun ve kendini bütün insanlar için bir model olarak görme cesaretini sergilesin istiyorum. Ayrıca kurumsal açıdan kültürel özgürlüklere sahip, onları korumaya ve başkalarına tanıtmaya çabalayan devletlerden kurulu ama bütün kıta Avrupa'sında aynı gün seçilecek ve yetkileri herkese tanınacak federal yöneticilerin yönettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı eşdeğeri tek bir demokratik varlık oluşturma cesaretini göstersin istiyorum. Evet, tanık olduğum korkaklıklar ve bazı ahlaki dar görüşlülükler beni de endişelendiriyor. Ama dile getirdiğim bu çekinceler gözümde Avrupa Birliği'nin insanlığın şu an içinde bulunduğu çok önemli aşamada örnek bir laboratuvar değeri taşımasına engel değil. Dördüncü umut etkeni de şaşırtıcı 2008 yılının başlangıcından beri yeni dünyada olup bitenler. Simge ve insan olarak Barack Obama'nın yükselişi, Abraham Lincoln'un, Thomas Jefferson'ın ve Benjamin Franklin'in unutulmuş Amerika'sının dönüşü. Başka bir deyişle yaşadığı ekonomik kriz ve askeri açıdan batağa saplanması sonucunda büyük bir ulusun sıçrayarak uyanışı. Başkan Franklin Roosevelt 1929'da başlayan ve şimdikiyle büyüklük açısından karşılaştırabilecek tek krize çözüm olarak New Deal'ı ortaya atmıştı. Bugün ABD ve bütün dünyanın gerçekten ihtiyaç duyduğu şey de bir yeni düzen. Ama bunun 30'lu yıllardakinden çok daha geniş kapsamlı, çok daha iddialı olması gerekiyor. Bu kez söz konusu olan sadece ekonomiye yeni bir atılım kazandırmak ve bazı toplumsal kaygılara yeniden değer kazandırmak değil. Şimdi yeni bir küresel gerçekliğin oluşturulması, uluslar arasında yeni ilişkilerin kurulması, dünyaya stratejik, mali, etik ve iklim konusunda yaşanan düzensizliklere son verecek yeni bir işleyiş tarzı kazandırılması gerekiyor. Süper gücün de bu büyük göreve koyulabilmesi için her şeyden önce ön koşul olarak dünya çapındaki meşruiyetini yeniden kazanması lazım. Daha önce de halkın kendi mücadelesine katılan liderleri benimsediğini söylemiştim. Aynı şeyi küresel bakımdan da yineleyeceğim. çeşitli ulusların aralarından birinin üstünlüğünü kabul etmesi için bu üstünlüğün onların zararına değil, yararına olduğuna inanmaları gerekir. Tabii ki ABD'nin her zaman rakipleri, hasımları, hatta dünyanın isteye isteye onun çevresinde toplandığını gördükçe daha büyük bir hırsla kendisine saldıracak amansız düşmanları olacaktır. Ama Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika halkları ve liderlerinin çoğu ABD'yi yaptığı işlere göre değerlendirecektir. Uluslararası sahnede ustalıkla ve hakkaniyetle hareket ederse, öteki uluslara bir şeyleri zorla kabul ettirmektense, saygıyla onlara danışmayı ilke edinirse, başkalarından istediği şeyi öncelikle kendisine uygulamayı gurur meselesi haline getirirse, dünya içindeki tutumunu sık sık lekeleyen ahlak dışı uygulamaları ortadan kaldırırsa ve ekonomik krize, küresel ısınmaya, salgınlara, yerel hastalıklara, yoksulluğa, adaletsizliklere, bütün ayrımcılıklara karşı küresel seferberliğin başına geçerse, işte o zaman dünya üstündeki en büyük güç olma rolü kabul görür ve alkışlanır. Hatta askeri güç kullanımı bile bir işleyiş tarzına dönüşmediği sürece, istisnai olarak kaldığı ve kabul edilebilir ilkelere uyduğu sürece, kan lekeleriyle kirlenmediği sürece şimdiki gibi sert tepkiler uyandırmaz. Dünyanın Amerika'ya her zamankinden fazla ihtiyacı var. Ama burada söz konusu olan hem dünyayla hem de kendisiyle uzlaşmış bir Amerika. Dünya çapındaki rolünü doğrulukla, hakkaniyetle, yüce gönüllülükle, hatta incelikle, zarafetle, başkalarına ve başkalarının değerlerine saygı çerçevesi içinde üstlenen bir Amerika. Hala umutlanmamı sağlayan bir takım etkenleri saydım. Ama yerine getirilmesi gereken görev çok ama çok büyük. İstediği kadar aklı başında ve inandırıcı olsun. Tek bir lidere, istediği kadar güçlü olsun, tek bir ulusa, hatta tek bir ana karaya bile bırakılamaz. Çünkü yapılması gereken şey, yeni bir ekonomik ve mali işleyiş tarzı, yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi oluşturmak. Bazı aşikar düzensizlikleri gidermek tek başına yeterli değil. Geç kalmadan bambaşka bir siyaset, ekonomi, iş, tüketim, bilim, teknoloji, ilerleme, kimlik, kültür, din, tarih görüşü yaratılması ve bunun insanlara kabul ettirilmesi şart. Kim olduğumuz, ötekilerin kim olduğu ve ortak dünyamızın yazgısı konularında en sonunda yetişkince davranmamızı sağlayacak bir görüş gerek bize. Özetle, yalnızca atalarımızdan kalma ön yargılarımızın çağdaş bir yorumu olmayacak ve kendini şimdiden belli eden gerilemeyi önlememizi sağlayacak bir dünya anlayışı icat etmemiz gerekiyor. Hepimiz bu tuhaf yüzyıl başlangıcında yaşıyoruz. Bize düşen görev, bu konuda önceki kuşaklardan çok daha fazla olanağa sahibiz. Bu kurtarma girişimine katkıda bulunmak, bunu da bilgelikle, bilinçle ama aynı zamanda tutkuyla, hatta bazen de öfkeyle yapmalıyız. Evet, haklı olanların yaman öfkesiyle. Not: bu kitapta incelediğim konuları başka birçok yazar da ele almıştı. Bunlardan bazılarını son yıllarda okudum. Kitabı yazmayı bitirdikten sonra da daha başkalarını okuyacağım. Dolayısıyla kaynaklarımı, notlarımı ve okuma önerilerimi bu kitabın içine almak yerine internete yayıncımın sitesine koymayı daha uygun buldum. Bu şekilde kaynakça sürekli olarak güncellenebilir ve aktarılacak belgelerle, raporlarla, konferans metinleriyle, makalelerle bütünüyle zenginleşebilir. Bu notta sadece ben de dahil olmak üzere okurlarına araştırmalarının ve düşüncelerinin meyvelerini sunan, fikirleri benimkilere yakın olsun olmasın herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlara çok şey borçluyum ama bir yandan da her kaynağın bu kitaba katkısını tam olarak belirtebilmem güç. Yine de bu kitapta ortaya koyduğum düşüncelerin ve yargıların sorumluluğu bana ait. Amin Maluf. İnternet sitesi www.bibliografimaluf.com. Kitabın sonu. 16 Mayıs 2011. Sayfa 215.